Ayrım 35. Hariç'te yaşayan Simonlar, dün devlet, bugün cemaat. Hanefi Avcı, sayfa 465. İki Emniyet Genel Müdür Yardımcısı hakkındaki İzmir tahkikatı. Emniyet Genel Müdürü Yardımcıları Mustafa Gülcü ve Celal Uzunkaya'nın harcandığı tahkikatta ibretlik bir vakadır. Ayrıca emniyet, hatta devlet içerisinde cemaatin gücü ve operasyonları konusunda fikir vermesi açısından çok önemlidir. Mustafa Gülcü emniyet içerisinde MSP, RP, AKP çizgisinde biri olarak bilinir. Ama hiç dini konular hakkında konuştuğunu, sohbet ettiğini de görmedim. Ben hiç yakinen çalışmadım, tanışırız ama hep resmi olduk. Benim istihbarattaki ilk görev yerim olan Diyarbakır'da çalıştığım sırada o da merkezde haber alma şubesinde çalışmış. Fakat onu ben çok sonra tanıdım. İlk tanıdığımda Ali Göçmen'in istihbarat daire başkanı olduğu sırada kendisinden daha kıdemliler bulunmasına rağmen o daire başkan yardımcısı yapılmıştı. Bu doğrultuda resmi yazılara şube müdürü parafının üstüne başkan yardımcısı olarak Mustafa Gülcü'nün parafının açılması istendi. Bunun üzerine diğer şube müdürleri daha kıdemli olduklarını söyleyip bu isteği kabul etmeyince başka yerlere sürüldüler. Devran değişip Ünal Erkan emniyet genel müdürü olunca bu defa Mustafa ve arkadaşları başka yerlere sürüldüler. Mustafa uzun süre polis okulu veya pasif yerlerde çalıştı. Terfileri engellendi, haksızlığa uğradı. Sonunda terfi ederek birinci sınıf olmuştu. Bu süre zarfında benim kendisiyle hiç irtibatım olmamıştı. Mustafa Gülcü'nün çok okuyan, kurslarda herkese zorla da olsa kitap okutup özet çıkartan biri olduğunu duyardım. Sokak polisliği fazla olmadığından, fiili polislik hizmetlerinde fazla çalışmadığından, her olayı komplo teorileriyle açıklayıp, olayların perde arkası güçlerce yönlendirildiğine inanan biri olduğu kanaatine sahiptim. AKP hükümeti kurulunca 2003 yılı Haziran ayında Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yapılan ilk 4 atamada ben KOM daire başkanlığına atanırken, Mustafa Gülcü APK daire başkanı olarak atanmıştı. Daha sonra Emniyet Genel Müdür Yardımcısı oldu. Direkt bilgim olmasa da kendine yakın bilinen ekibindeki bazı arkadaşlarını önemli mevkilere atamak için fırsatları değerlendirdiği, hatta bir iki hamle sonra Emniyet Genel Müdürü olarak 3 büyük ilin müdürleri, istihbarat ve KOM daire başkanını kendi denetimine alacağı anlaşılıyordu. Aslında son bir hamlesi kalmıştı. Ben de onun bu kanaatte olduğuna inanıyordum. Diğer her yönünü beğensem de bu açıdan yaptıklarını hiç onaylamadığım gibi karşısında durup yaptıklarını eleştiriyordum. Mustafa'nın en büyük mücadelesi Fethullah Gülen cemaatinin emniyet içerisindeki yapılanmasına yönelikti. Hatta anlatıldığına göre bu konuda abartılı tavırları vardı. Benimle bu konuları hiç konuşmadı. Muhtemelen beni de cemaatten zannediyordu. Çünkü benim çevremde hep cemaatten kişiler vardı. Evveliyatını bilmiyorum ama bir gün genel müdürlüğe Asayiş Daire Başkanı Hüseyin Özalp ağabeyin yanına gittiğinde telaşla çeşitli yazışmalar yapıldığını gördüm. Sonra Hüseyin ağabeyle Adana, Hatay, Osmaniye ve Gaziantep illerini dolaşıp asayiş açısından onun denetim ve eğitim faaliyetleri için benimse gezi olarak katıldığım bu yolculukta bazı şeyler öğrendim. Ayrıca bir tarihte KOM Daire Başkanı Ahmet Pek ile bu konuyu konuşan bazı kişilerin sohbetlerine rast geldim. Anlatılanlardan öğrendiğim kadarıyla geçmişte İzmir'de istihbarat biriminin bilgi kaynağı olarak kullandığı, farklı örgütler hakkında bilgi veren ancak bazı olumsuz davranışları nedeniyle istihbarat şubesinden ilişiği kesilen İrfan Erbarıştıran, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olan Celal Uzunkaya'yı daha komiser olarak İzmir İstihbarat Şubede çalıştığı yıllardan beri tanıyan birisiymiş. Bu elemanın bir başka özelliği ise geçmiş tarihte Fethullah Hoca hakkında olumsuz ve incitici isnatlarda bulunan bir rapor hazırlayan bir polis ajanı olmasıdır. Erbarıştıran biraz fazla işgüzar, her işe burnunu sokan, kendini olduğundan farklı gösteren bir kişi. Celal Uzunkaya ile ilişkileri eski yıllardan başlayarak devam etmiş. Bu arada Emniyet Genel Müdürlüğü'ne uzun bir ihbar mektubu gelir. Bu mektupta anlatılan konular Mersin'den İzmir'e, oradan Bursa, İstanbul ve yurt dışına kadar geniş bir alanda birçok olay ve çok kişiyi ilgilendiren niteliktedir. Mektup esasen Mustafa Gülcü ve Celal Uzunkaya'yı şikayet eden bir ihbar mektubudur. İhbarlar o kadar geniş ve detaylıdır ki en az 20 kişilik bir ekip her imkanı kullanarak aylarca çalışsa ancak bu kadar kapsamlı bilgileri toplayabilirdi. Hatta mektuptaki bazı konuların muhatabı olan kişiler bile bahsi geçen konulardan habersizdir. İhbar mektubu sonrası araştırılınca doğru oldu anlaşılır. Bu eski eleman uzun süredir tanıdığı Celal Uzunkaya'nın Almanya'daki damadını tanıyormuş. Ondan bir şeyler yapmak adına 50 bin mark borç veya ortaklık adı altında para almış. Bu olaydan Celal'in haberi yoktu. İhbar mektubunda bu konu anlatılınca araştırmış ve maalesef doğru olduğunu anlamış. Olayın bu kadar içinde olan Celal'in haberinin olmadığı konularda ihbarcının haberi ve bilgisi vardı. Çok açık gözüküyor ki birileri polisin bilgi kaynağı olan İrfan Erbarış Tıran'ı, onun tüm irtibatlarını, Celal'i, Mustafa Gülcü'yü ve onların yakınındaki herkesi dinlemiş, izlemiş ve bulduğu bilgileri birleştirip bir ihbar mektubu hazırlamıştı. İhbar mektubu müfettişlere havale edilir. Zannederim Mustafa konunun müfettişlere gitmesi konusunda ısrar eder. Tehlikeyi biraz hissedince hakkındaki her iddia araştırılsın der ama bir yandan da uzaktan bu soruşturmayı takip edip kapatılması için çaba gösterir. Fakat bilemedikleri başka bir şey daha vardır. KOM dairesi de adli takibat başlatmıştır. Bir müddet sonra müfettişler tahkikatı bitirir. Galiba bir şey bulunamadığı söylenerek kapatılır. Bir süre sonra İzmir Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'nın koordinesinde ve arka planda KOM dairesinin desteklediği İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonu başlatılır. İrfan Erbarıştıran isimli kişi yakalanır, emniyette gözaltına alınır. İddialara göre gözaltındayken çok önemli şeyler açıklayacağını söyler. Hemen savcıya bilgi verilir, hiç görülmedik bir biçimde gece özel yetkili savcı Fatih Genç katibesini alarak emniyete gelir. Savcı 23.11.2009 tarihinde sabaha kadar şahsın yaklaşık 39 sayfalık ifadesini alır. Tutarsızlıklarla dolu bu ifadede zanlı İrfan Erbarıştıran bir sayfada "Bana bir şey olursa Celal Uzunkaya ve Mustafa Gülcü sorumludur" derken başka bir yerde "Celal Uzunkaya benim 25 yıllık dostum, ondan hiç zarar görmedim" der. Aslında savcı daha ifade almadan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 20.11.2009 tarihinde yazı yazarak hemen tutuklu iş olduğu için cevap ister. Yazıda İrfan Erbarıştıran isimli kişinin Emniyet Asayiş Daire Başkanlığı'nca kullanılan muhbir olup olmadığı, muhbir değilse herhangi bir konuda bilgi kaynağı olarak kullanılıp kullanılmadığı, kullanılıyorsa biriminizce nasıl irtibat kurulduğu, İrfan Erbarıştıran'a elden para verilip verilmediği veya herhangi bir ödemenin yapılıp yapılmadığı çok ivedi gönderilmesi istenir. Bugüne kadar görülmemiş bir biçimde kendisini pek fazla ilgilendirmeyen idari bir konuda savcının mana verilemeyen bu sorusu dikkat çekiyor. Olayın normal seyrinde gitmediğini gösteriyordu. Şahıs 20.11.2009'da yakalanmış, daha ifadesi alınmadan savcı aynı gün 20.11.2009'da Emniyet Genel Müdürlüğü'ne konu hakkında bilgi sormuş, yazı Ankara'ya gitmiş, KOM dairesi bir yazı ile cevabı Asayiş Daire Başkanlığı'ndan istemiş ve yazı Asayiş Daire Başkanlığı'na gelmiş, işlemler başlamış. Tüm bu işlemler hiç görülmemiş bir hızla aynı gün gerçekleştirilmiş. Normalde resmi evrak savcılıktan emniyete bile bir iki günde gelirken bu defa aynı gün içinde savcı yazıyı yazıp İzmir Emniyetine veriyor, oradan KOM Daire Başkanlığı'na gönderiliyor, KOM Dairesi tekrar Asayiş Dairesi'ne yazı yazıyor ve Asayiş Daire Başkanlığı'nda yazı işleme giriyor. Ben bu hızla çalışan bir sistemi bu olaydan daha önce emniyette ve adliyede hiç görmemiştim. Emniyet Asayiş Daire Başkanlığı ilk cevabı hemen 21.11.2009'da veriyor. Cevapta İrfan Erbarıştıran isimli kişiyle daha önce aynı ilde görev yapan bir emniyet mensubu vasıtasıyla 25.07.2009 tarihinde irtibat kurulduğu, İstanbul'da hunharca öldürülen Münevver Karabulut cinayeti faili Cem Garipoğlu'nun yerinin öğrenilmesi ve yakalanması konusunda kısa süreli kullanıldığı, birkaç defa iaşe, ibade ve seyahat masrafları ile zorunlu giderleri için elden cüzi miktarlarda para ödendiği ifade edilerek Münevver Karabulut'un faili Cem Garipoğlu'nun 27.09.2009 tarihinde yakalanması ile bu tarihten itibaren bir daha irtibat kurulmadığı belirtilir. 3 gün sonra savcı Fatih Genç 24.11.2009 tarihinde yeniden Emniyet Genel Müdürlüğü'ne doğrudan bir yazı yazarak Barış Eser, gerçek adı İrfan Erbarıştıran, isimli bir şahsın muhbir olarak kullanıp kullanılmadığı, kullanılmışsa hangi birim tarafından kullanıldığı bilgisinin çok ivedi olarak gönderilmesini ister. Ayrıca aynı tarihli başka bir yazıyla Emniyet Asayiş Daire Başkanlığından daha önce 20.11.2009'da sorulan sorulara 21.11.2009 tarihinde verilen cevaplar özetlenerek 1. İrfan Erbarıştıran ile muhbir olarak görüşülmesini sağladığı belirtilen meslek mensubunun kim olduğu sorulur. 2. İrfan Erbarıştıran'a kimin ne kadar ödeme yaptığına dair belgenin ve şahısla temas kurulan tüm konularla ilgili belgelerin onaylı bir suretinin gönderilmesi talep edilir. Bu defa daha hızlı bir kurye polisle ve uçakla cevap verilmesi istenir. Aslında emniyetin gizli muhbir kullanımı, bilgi alma usulleri vesaireyle örtülü ödenekten yaptığı ödemeler savcılığı ilgilendiren konular değildir. Fakat 25.11.2009'da emniyete gelen evraka aynı gün 25.11.2009'da Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi'nden verilen cevapta şahıstan alınan bilgilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve KOM şubeleri ile paylaşıldığı belirtilip yapılan işlemlerin gizliliği nedeniyle Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuattaki ilgili maddelere de atıfta bulunularak soruşturmayla doğrudan ilgisi olmayan bilgilerin gönderilemediği ifade edilir. Soruşturmanın selameti bakımından vazgeçilmezliği kararı verildiği takdirde hepsinin gönderileceği yazılır. Bu arada istenen tüm bilgiler de şifahen savcıya aktarılır. Savcının tüm bunların cevabını zaten bildiği, uzun süredir dinlenen İrfan Erbarıştıran'ın telefon konuşmalarında emniyette kimlerle nerede, nasıl görüştüğü, hatta ifadesi 23.11.2009'da alınırken de savcının sorduğu sorularda bunların çok daha ilerisindeki hususların bilindiği anlaşılmaktadır. Söylenenlere göre de savcıyla görüşülmüş, verilen cevap yeterli görünmüş ve dava kapatılmış gibi gözüküyordu. Bu yazışma yapılınca haberim oldu ve anlatılanları dinleyince bu davanın kapanmayacağını, ciddi sorunlar yaratacağını, ya savcının taraflı ve özel amaçlı olduğunu söyleyip değiştirilmesini istemeleri ya da alenen cemaat kökenli bir operasyonla karşı karşıya olduklarını açıklamaları gerektiğini söyledim. Olması gereken böyle bir davayı özel yetkili mahkemenin başsavcı vekilinin yürütmesiydi. İki Emniyet Genel Müdür Yardımcısının adının geçtiği bir tahkikatı başsavcı vekili yürütmeliydi. İllerde eğer bir il şube müdürünün adı bir davaya konu olursa, il savcılarının ya kendileri ya da savcı vekilleri tahkikatı yürütmekte, basit bir ifade alma işlemini bile kendileri yapmaktadır. Bu davada da böyle olması gerekirdi ama sözlerimi ciddiye almadılar. Kısa süre sonra dediğim çıktı. Cevapları yeterli bulmayan savcı yine alışılmış yöntemlere benzemeyen şekil ve içerikte 21.12.2009 tarihinde iki ayrı yazı gönderir. Birinci yazıda çeşitli basın organlarında çıkan haberlerde İrfan Erbarıştıran'ın Emniyet Genel Müdürlüğü uhdesinde olan ödeneklerden 40.000 TL aldığı iddia edildiğinden Asayiş Daire Başkanlığı'nca 17.12.2009 tarihindeki yazı ile belirtilen ödemelerden başka, bu arada yapılan yazışmalarda ödemelerin, evrakların vesaire savcılığa gönderildiği anlaşılmaktadır, ödeme yapılıp yapılmadığı, eğer yapılmış ise buna ilişkin evrakların bir suretinin gönderilmesini, ikinci yazıda ise olayı soruşturan polis baş müfettişleri O. Olgun ve D. Demirbaş ile Asayiş Daire Başkanı H. Özalp'ın tanık olarak ifadeleri alınmak üzere 24.12.2009'da İzmir'deki savcılıklarda bulunmalarını ister. Aslında uygulamada bu tür bilgiler illerdeki savcılıklar üstünden iletilir. Bu olaylar İzmir savcısı talebini Ankara savcısını iletmeli, Ankara savcısı bilgileri alıp İzmir savcısına göndermeliydi. Bu zamana kadar sistem hep böyle işledi ve hala da böyle çalışıyor. Mesela benim ifadem veya benim müdürlüğümdeki bilgiler doğrudan başka illerin savcılarınca değil, ilimiz savcılığı üzerinden iletilir. Kısa süre sonra savcı işi daha da büyütür ve iki genel müdür yardımcısını mevcutlu olarak İzmir'e çağırır. Gece geç saatlere kadar devam eden duruşmalar sonunda serbest bırakılırlar. Sıradan gözüken bu olay korkunçtu. Tarihte ikinci olaydı. Bu kadar önemli olan olay neydi? İki emniyet genel müdür yardımcısını tutuklatmak için mahkemeye çağırmayı, devletin belgelerini istemeyi, verilen cevaplarla yetinilmeyip bu kadar olağanüstü biçimde izlemeyi gerektirecek olay neydi? Davada gizlilik vardı. Avukatlara ve sanıklara dosyadaki bilgiler verilmemesine rağmen İzmir'deki değil İstanbul'daki bazı polisler ifadeleri tek tek bütün gazetecilere dağıtıyordu. Bunların içinde savcının gece gidip emniyette aldığı 39 sayfalık ifadenin imzasız kopyası da vardı. Emniyet Genel Müdürü yardımcılarının suçlu olduklarını söylüyorlardı. Bana da bir gazeteci bu ifadeyi ve değerlendirmesini gönderdi. Okuduğumda hayretler içerisinde kaldım. Ortada bir ceza davasına konu olacak olay yoktu. Bu tür davaların daha ağırını bile biz il savcılarımıza götürdüğümüzde bu konu hukuk davasının konusu olur. Davacı kişi gidip hukuk mahkemesine dava açsın diyorlardı. Hadi çok zorladınız diyelim. Bu olaydan en fazla sulh ceza mahkemesinin görev alanına giren dolandırıcılık davası çıkardı. Fakat bizim savcı olayı özel yetkili mahkemeye taşımış ve ortaya kocaman bir çete davası çıkarmıştı. Ön yargısı olmayan tarafsız herhangi bir savcı bu ifadeyi okuduğunda bu olayı asla özel yetkili mahkemeye ve savcısına taşımaz, bu insanları bu kadar ağır ithamlarla lekelemez ki en ağır suçlamalara yönelik sorular ifadede var. Bu sorulardan eldeki delillerin ne olduğu net anlaşılıyor. Bu olay maalesef iki genel müdür yardımcısının görevden alınmasına sebep oldu. Daha da garibi bu iki genel müdür yardımcısı mevcut hükümetin getirdiği bakanın en çok güvendiği kişilerdi. Bunlar teşkilatta çok güçlü insanlardı. Herkes çok iyi biliyordu ki bu iki görevli başka açılardan eleştirilebilse de maddi menfaat temin etmek uğruna en ufak bir suça asla karışmazlardı. Özellikle Celal Uzunkaya iyi yetişmiş, kaliteli bir polisti. Benim için en iyi özelliklere sahip polis şefiydi. İstanbul, Ankara gibi illerin müdürü olacak kalitedeydi. Davada ifadeleri alınınca görevde kalmaları makul görülmedi ve merkeze alındılar. Görevden alınınca galiba amaca ulaşıldı ki bir daha bu davayla ilgili haberler basına bile taşınmadı. Başta her şey basına sızdırılarak, abartılarak yazılırken, görevden alınma gerçekleşince iddianameyi bile duymadık, dava sessizce görüldü. Ama inanıyorum ki hala görevde olsalardı, gelişmeler hızla ilerler, davalar açılır, haberlere konu olurlardı. Bu durumda aslında temel gayenin suçluların cezalandırılıp adaletin yerini bulması değil, bu insanların görevden alınması olduğunu ortaya koyuyor. Kitabı yazdığım sıralarda davanın açıldığını duydum. İddianameyi yine basından temin edip okuduğumda aynı kanaatim yeniden pekişti. Dava zorlama ile açılmıştı. Ortada özel yetkili mahkemeyi ilgilendirecek nitelikte bir olay yoktu. Her şeyin zorlanarak yürütüldüğü belli oluyordu. Şunu kesin olarak iddia ediyorum. Bu insanların tüm çevreleri istihbarat daire başkanlığınca aylarca dinlenmiş, takip edilmiş, hukuka aykırı bütün yöntemler kullanılmıştır. Bir hakim ya da savcı gidip istihbarat dairesinde inceleme yapsa bu olayın tüm delillerini bulabilir. Bundan hiç şüphem yok. Tahminimden fazlasının olduğundan da görmüş kadar eminim. Katillerin, canilerin, çetelerin ifadesini almak için bile gecenin bir yarısı emniyete gelip sabaha kadar katibesi ile çalışmayan savcılar, okuyan hiç kimsenin ciddi bir kıymet vermeyeceği bir ifade için neden bu kadar gayretli olur? Tek amaç cemaatin emniyetteki bir numaralı hedefi Mustafa Gülcü'yü silmekten başka bir şey değildir. Bu olay cemaat için bir Ergenekon operasyonu kadar önemli bir olaydır. Daha sonra benim de elime geçen bir belgede bu olayda cemaatin polisle ilgilenen imamının bu konuyla özel olarak ilgilendiğini gösteren bir not vardı. Peki Gülcü neden önemliydi? Birincisi belirttiğimiz üzere emniyet teşkilatı içerisindeki cemaatçi yapıya karşıydı ve çok şiddetli biçimde buna karşı tavır alıyordu. Fakat aynı zamanda hükümetin de iyi adamıydı. Neden silinmesine göz yumuldu? Mustafa Gülcü, arka planda cemaat tarafından desteklenen, yürütülmekte olan Ergenekon operasyonları dolayısıyla mahkemelerin Ergenekon örgütü hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü'ne sorduğu soruya, istenenin aksine Ergenekon diye bir terör örgütünün kayıtlarında olmadığını yazmıştı. Bu konuda cemaatin yaptıklarını desteklemediği, hatta karşı çıktığı için hükümetin üst kademelerinden yeterli desteği bulamadı ve bu tür yazı vesaire olayları abartılarak yukarılara taşındı. Emniyetin en güçlü ve iktidara yakın iki genel müdür yardımcısını görevden aldıran gücü emniyet kendi içinde net görüyordu. Bu güç tayin ve terfilerde de çok etkindi. Bunu gören teşkilat mensuplarının şimdiden sonra nasıl davranacağını, nasıl hareket edeceğini, bir tayin ya da terfi için pek çok kişiye uğrayan meslektaşlarımın maalesef şimdi en fazla cemaatçi gözükmeye kalktığını, eski konuşma ve sözlerini unuttuğunu görüyoruz. Sakarya Tahkikatı. 2008 yılında Sakarya Emniyet Müdürü olarak atanan, bilgi sızdırdığı iddiasıyla tutuklanan İl Emniyet Müdürü Faruk Ünsal ile beraber hiç çalışmadım. Ama onu daha komiser olduğu yıllardan beri şahsen tanırım. 1991 yılında 20 gün Almanya'da beraber kurs görmüştük. Faruk hakkında kanaatim çok zeki, çok okuyan, araştıran, ancak komplo teorilerine fazlaca değer veren, birçok olayın geri planının daha önemli olduğuna inanan biri olduğudur. Teşkilat içerisinde Mustafa Gülci'ye yakın, onun desteklediği biri olarak bilinir. Hatta doğrudan Adapazarı'na atanmasını onun sağladığı söylenir. Ama Faruk kapasiteli, yetenekli, algıları açık, emniyet müdürlüğünü de rahatlıkla yapacak kapasitede uyanık biridir. Ben hiç dini konularda konuştuğuna rastlamadım, hiç dini temaları ölçü aldığını görmedim ama ona muhalif olanlar onun Mustafa Gülcü'nün paralelinde milli görüşçü veya benzeri bir ekolden olduğunu söylerler. Faruk göreve başladıktan sonra önce istihbarat şube müdürünü değiştirmek istediğini ve onunla bazı sorunlar yaşadığını kendisinden önceki emniyet müdürü olan arkadaşım Mustafa Aydın'dan öğrendim. Mustafa eski istihbarat müdürünün mağdur edildiğini söylüyordu. Gözükenin haricinde olayın sebebi istihbarat şube müdürünün Fethullahçı yapıya dahil olmasıydı. Faruk da bu yüzden değiştirmek istiyordu. Zaten Gülcü'nün atanmasına yardımcı olduğu il emniyet müdürlerinin birinci hedefleri Fethullahçı yapıda olduğunu düşündükleri il istihbarat şube müdürlerini değiştirmekti. Sonra Faruk'un yapılan bir operasyon dolayısıyla hedeflere dışarıdan bilgi sızdırdığı söylenmeye başlandı. Polis içinden basına bu tür bilgiler verildi. Bir süre sonra Faruk bu iddialarla ilgili olarak savcılığa çağrıldı. Aradan birkaç ay geçtikten sonra da bu defa aynı suçtan ve ayrıca delilleri karartmak suçundan İstanbul Özel Yetkili Savcılık tarafından tutuklanması istendi ve tutuklandı. 5-6 ay kadar hapis yattı ve 4 Mayıs'taki duruşmasında tahliye oldu. Faruk'un olayını genel hatlarıyla soruşturdum, olay hakkında bilgi topladım. Elde ettiğim bilgileri kendimce yorumlayınca olayın aslının ne olduğunu anladım. Faruk'un olayında rol alan şube müdürlerinin bir kısmını tanıyorum, benim yanımda çalışmışlardı. Faruk'un bilgi sızdırdığı iddiasını yaydığı iddia edilen ve bilahare ilçeye ve daha sonra İstanbul'a tayini çıkarılan KOM şube müdürü Alparslan Hersanlıoğlu, KOM daire başkanlığında yanımda mali birimde emniyet amiri olarak görev yapmıştı. Faruk'un başka ilden istek üzerine getirdiği asayiş müdürü Mustafa Ç'nin de İstanbul'da istihbarat şube müdürüyken komiserim olduğunu da yeni öğrendim. Aslında tek tek bunlarla görüşerek olayın en ince ayrıntısını öğrenmek de mümkün ama olayın onların da bilmediği ayrıntısını anlatan kaynaklara göre durum şöyleydi. Faruk'un KOM daire başkanı olacağı, hedefin burası olduğu, Gülcü'nün onu o göreve hazırladığı meğer belli mahfillerde hep konuşulan bir konuymuş. Faruk'un Fethullahçı olarak bildiği bir istihbarat müdürünü değiştirip il dışına tayin etmesi, benzeri atama ve tayinler yapması, kendisiyle aynı paralelde bulunan bazı müdürleri iline istemesi vesaire aslında savaşı başlatmıştı. Merkezde KOM ve istihbarat dairesinde etkin olan rakip cephe Faruk hakkında teknik dinleme ve izlemeye başlamış. Tabii bundan Faruk'un haberi yok. Faruk dinlenebileceğini tahmin ediyor, buna karşı tedbir alıyor ama istihbaratın geniş imkanlarını ve analizlerle nerelere kadar ulaşabileceğini hesap edemiyor. Bir yolsuzluk operasyonu dolayısıyla dinlenen telefonlarda yapılan bir konuşmada Faruk'un adı verilmeden emniyetin başındaki kişi tarafından sanıkların dinleme ve izlemeden haberdar edildiği söyleniyor. Bu konuşmalar ildeki şube müdürü tarafından her gelişmenin aktarıldığı gibi KOM merkezine aktarılıyor. Dinlemede geçen Faruk'un hedeflere veya siyasilere bilgi verdiği konusu aslında merkezde, Ankara'da basına sızdırılıyor ama sanki Sakarya'dan basına verilmiş gibi gösteriliyor. Bu arada sistem çalışmaya başlıyor. Basında yazılanlar üzerine İstanbul Özel Yetkili Savcısı, nedense yine Mehmet Berk, suç duyurusunda bulunup tahkikat açıyor ve Faruk şüpheli sıfatıyla tahkikata konu oluyor. Faruk bilgi sızdırmış olabilir mi? Bence olamaz, çünkü bilgi sızdıracaksa zaten o tahkikatı yaptırmaz. O ilin emniyet müdürü daha tahkikat başlarken ve devam ederken her şeyi yöneten biri olarak böyle bir niyeti varsa dinlemeyi yaptırmaz ve bir an önce tahkikatı durdururdu. Geniş bir yetki alanına sahip olduğundan yetkilerini kullanır tahkikatı yaptırmazdı. Dolayısıyla bilgi sızdırmaya ihtiyaç duymazdı. Bu imkansız. Adli tahkikatlar savcı denetiminde olduğundan tahkikatın yapılmasına engel olamayacağından bilgi sızdırdı denebilir. Doğru, ama emniyet müdürü de bu olayın bir parçası ve emniyetteki en önemli isim. O onay vermeden şube müdürleri hiçbir şey yapamaz. İstediği gibi şubeleri yönetir. Eğer Faruk bu tahkikatı yaptırmak istemeseydi kesin yaptırmazdı. Olayın sonraki seyri daha da enteresan. Başka tahkikatlarda savcılar genellikle sadece doğrudan suçla ilgili olan kişileri dinlemek ister. Konuyla ilgisi sınırlı olan insanları pek dinlemek istemezler. Nedense bu olayın savcısı Mehmet Berk olay nedeniyle Sakarya İstihbarat Şube Müdürü'nü tanık olarak dinlemek ister ve İstanbul'a çağırır. Halbuki bu tip davalarda Sakarya'ya talimat gönderip Sakarya savcılığınca ifadenin aldırılması gerekirdi. İfadenin alınmasının ardından Sakarya'dan başka bir tanığın gelmesini istihbarat müdüründen şifahen ister. Oysa ilk tahkikattaki gizli bir tanıkla başka tanık gelsin diye haber salmak usule uygun değildir. Savcılar ve mahkemeler yazılı tebligatlarla taleplerini aktarırlar. İstihbarat müdürü gelir, bu tanığın istendiğini kom şubesindeki görevlilere söyler. Bunun üzerine kom şubede amir memur konumundaki 4 kişi savcının istediği tanığı bulmak üzere il çevresinde aramaya çıkar. Bugüne kadar amir konumundaki bir görevli hiçbir tanığı tebligat için aramamıştır. Bu olay bir ilktir. Bu kişi aranırken ekip otosunun şoförü bir ara fırsatını bulup emniyet müdürüne yakın amirlere haber verir. Nokta nokta isimli tanığı kaçırıp emniyet müdürü hakkında ifade vermesi için zorlayacaklar der. Bunun üzerine bu bilgiye sahip olan Faruk Ünsal ve yanında yer alan şube müdürleri bunu işleme koymak isterler ama gizli bilgi aldıklarından, bir ihbarla durumun ortaya çıkmasını tercih ettiklerinden bir şube müdürü ihbar mektubu yazar. İhbar mektubunda nokta nokta nokta isimli kişinin kaçırılarak emniyet müdürü Faruk Ünsal aleyhinde ifade vermeye zorlandığı kabilinden şeyler yazar. Mektup bakanlığa, valiliğe, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk'e e-posta olarak gönderilir. Savcı tanık olan kişinin ifadesini alır, herhangi bir kaçırma zorlama olmadığını söyler. Ardından e-postayla yapılan ihbarı araştırır, sorup soruşturur. Sistem öyle hızlı çalışır ki bu e-postanın nereden gönderildiğini savcı Mehmet Berk araştırmaya başlar. Bazı polisler ve başka teknik birimler savcının talimatlarını yerine getirir ve sonunda e-postanın İzmit'teki bir internet kafeden gönderildiği belirlenir. Hemen internet kafenin girişindeki kameralar istenir. Kamera görüntülerinden o gün söz konusu ihbarı yapan kişinin fotoğrafı belirlenir ve hemen teşhis edilir. Bu kişi Sakarya'da görev yapan bir polis memurudur. Hemen kimliği belirlenir ve yeri tespit edilir. Savcı polisi ifadeye çağırır. Sakarya kom şubede polis memuru olayı kabul eder ve "Bana amirim emir verdi, onun için yaptım." der. Amiri ifadeye çağrılır, ifadesinde savcıya bu mektubu göndermesini, emniyet müdürünün talimat verdiğini söyler. Bunun üzerine Faruk müdür çağrılır ve ifadesinin alınmasının ardından tutuklanır, cezaevine gönderilir. Emniyete yüzlerce ihbar gelir. Bunların hiçbiri bu kadar ciddi araştırılıp soruşturulmaz. İhbarcıların çoğu bulunamaz. Fakat bu olayda başka bir ile bile gidilerek ihbarı yapan kişi kısa sürede yakalanır. Faruk müdür dinlemedeki kendi sesi olmadığı, hiçbir eyleme karışmadığı halde suçlanır ve tutuklanır. Belki Faruk'un savunmasında benim yazdığımın 10 katı kendine kurulan tuzakla ilgili hususlar, deliller, savunma argümanları vardır. Ben sadece dışarıdan gözüken anormalliklerden bunun bir tuzak olduğunu gördüm. Aslına bakılırsa Faruk müdür ve yanındaki müdürler farkında olmadan önceden denetime alınmış, hatta yanında gözükenlerden bazıları casus olarak yanına verilmiştir. Bence araştırılsa Faruk müdür ve yanında yer alan müdürlerin telefonlarının başka isimlerle ve telefon numaraları değil, IMEI numaraları üzerinden belki de özel cihaz ve aletlerle takip edildiği, izlendiği ortaya çıkarılabilir. Telefonları, hatta dahili santralleri denetime alınmıştır. Kesinlikle cep telefonlarının IMEI numarası üzerinden dinleniyordur. Evet, Sakarya örneği çok enteresandır. teşkilat içinde farklı fraksiyonlar devletin güç ve imkanlarını kullanarak birbirine operasyon yapmakta ve bir emniyet müdürü tutuklanarak cezaevine gönderilmektedir. Bu olayın bir normal tahkikat olduğunu söyleyecek emniyet içerisinde bir tek insan yoktur. Bunun cemaatin yürüttüğü bir operasyon olduğundan da en ufak şüphe yoktur. Olayı tahkik eden müfettişlerin de tarafsız olması imkansızdır. Eğer bu olay gerçekten tarafsız birilerince ve telefon dinleme kayıtları da incelenerek araştırılırsa, olayı merkezden idare eden İstihbarat ve KOM Daire Başkanlığı'nın yöneticileri, Savcı Mehmet Berk ve diğer kişiler dahil, herkes hakkında ciddi davalar açılacak emareler bulunur.
35. ayrının sonu. Sayfa 479.